Merhaba, günaydın. Bugün oldukça geniş bir gündemimiz var. Siyasetten ekonomiye, spordan uluslararası gelişmelere kadar pek çok konuya değineceğiz.
Evet, tam öyle. Ben bugün özellikle ekonomi ve spor tarafına bakacağım. Sen siyasi gelişmelere odaklanıyorsun, değil mi?
Aynen öyle. Önce Almanya'da güvenlik alanında önemli bir adım var. Bakalım detaylara.
Dinliyorum.
Berlin'de İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, birkaç güvenlik kurumunun temsilcilerinin katılımıyla federal hükümet ve eyaletlerin ortaklaşa kurduğu hibrit tehditlere karşı bir merkez açtı. Burası kısaca gaz hibrit olarak anılıyor.
Hibrit tehditler derken tam olarak neyi kastediyoruz?
Askeri, ekonomik, istihbarat ve propaganda araçlarının bir araya kullanıldığı bir savaş biçimi. Örneğin seçimlerden önce kamuoyunu etkilemeye çalışmak, devlet destekli siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları gibi. Almanya'da son yıllarda Çin kökenli olduğu düşünülen ajanlar da yakalandı ama en büyük aktivite Rusya'dan geliyor.
Merkezin çalışma şekli nasıl olacak?
Polis teşkilatları, istihbarat servisleri ve diğer ilgili kurumlardan görevliler düzenli olarak buluşup bilgi alışverişinde bulunacak. Amaç hızlı önlem alabilmek. Dobrindt'in ifadesiyle yetki kavgası değil, koordinasyon hedefleniyor.
Hangi kurumlar dahil?
Federal ve eyalet anayasayı koruma daireleri, federal kriminal polis, eyalet polis teşkilatları, BND, askeri istihbarat servisi MAD, ayrıca gümrük idaresi, federal savcılık, bilişim güvenliği kurumu, BSI, hatta federal göç ve mülteci dairesi bile gerektiğinde temsilci gönderebilir. Duruma göre Bundeswehr gibi başka birimler de sürece dahil olacak.
Bu merkezle birlikte başka önlemler de geliyor mu?
Evet. Dobrindt, BND ve Anayasayı Koruma Dairesi için ek yetkiler içeren bir kararname hazırlandığını ve yakında kabinede onaylanacağını söyledi. Alman istihbarat servislerinin gerçek anlamda gizli servisler haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Bunun için çevrim içi alanda daha fazla yetki ve aktif savunma imkanı talep ediliyor. Aktif savunma derken? Pasif izleme yerine tehditlere karşı doğrudan müdahale etme yetkisi. Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Sinan Selen de saldırganların analog eylemleri siber saldırılarla birleştirdiğini, istihbarat elemanları, suç örgütleri ya da düşük seviyeli ajanlar kullandığını belirtti. Casusluk, sabotaj, siber saldırılar ve dezenformasyonun hep bir arada kullanıldığını söylüyor.
Yani Almanya'nın güvenlik mimarisi ciddi bir dönüşüm içinde.
Kesinlikle. Ve bu dönüşüm yalnızca istihbarat alanında değil, hukuki ve anayasal düzeyde de tartışmalara yol açıyor. Mesela yeni bir Karlsruhe davası gündemde.
Ne gibi bir dava?
Konuşmacı 1. Federal Anayasa Mahkemesi, Tarım Bakanı Alois Reiner'ın bir yönetmeliği kaldırmasının hukuka uygun olup olmadığını inceliyor. Yeşiller Partisi milletvekilleri dava açtı. Çünkü yönetmelik kaldırılırken parlamento sürece dahil edilmedi.
Hangi yönetmelikten bahsediyoruz?
Stoffstrombilanzverordun adında bir düzenleme. Çiftçilerin gübreleme gibi işlemlerde ne kadar besin maddesi aldıklarını ve verdiklerini detaylı biçimde kaydetmelerini zorunlu kılıyordu.
Yeşiller ne diyor?
Yeşiller Partisi milletvekili Till Steffen, bir yönetmeliği tamamen kaldırmanın en radikal değişiklik olduğunu, bunun parlamentonun onayı olmadan yapılamayacağını savunuyor. Mahkeme önünde, bakan ya parlamentodan onay almalıydı ya da kanun teklifi sunmalıydı. İkisini de yapmadı, dedi. Ayrıca hükümetin yetkilerini aştığını, Trump tarzı davranışlar sergilediğini iddia ediyorlar.
Bakanlık ne yanıt veriyor?
Bakanlık, bakanı karşılayan Federal Bütçe Bakanı Bakan Matthias Schorsar, bakanın uygun ve adil bir şekilde çalıştığını savunuyor. Bakan, yönetmeliği kaldırmanın parlamentodan onay alması gerektiğini veya kanun teklifi sunması gerektiğini anlamadı diyerek konuştu. Ayrıca bakanın bazı durumlarda buna zıt uygulamalar sergilediğini pekiştirdi.
Bakanlık ne yanıt veriyor?
Konuşmacı 1. Bakanlık, işlemin anayasaya uygun olduğunu söylüyor. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarıyla koordine ettiklerini, herkesin bu şekilde kaldırmanın mümkün olduğu görüşünde olduğunu belirtiyorlar. Parlamenter Devlet Sekreteri Silvia Breher, yönetmeliğin gereksiz bürokrasi simgesi olduğunu, su koruma ya da işletmeler için hiçbir katma değer sağlamadığını söylüyor.
Mahkeme sürecinde hangi nokta tartışılıyor?
İkinci Senato'nun başkanı Ann-Kathrin Kaufhold, davanın yasama alanında temel soruları gündeme getirdiğini vurguladı. Yönetmeliğin içeriği değil, bakanlığın parlamentoyu devre dışı bırakarak organ haklarını ihlal edip etmediği tartışılıyor. Temel soru şu, anayasa parlamentoya böyle bir organ hakkı tanıyor mu? Ve bir yönetmeliği kaldırmak için onu çıkarmakla aynı kurallar mı geçerli?
Almanya'da normalde yasa yapma yetkisi parlamentoda değil mi?
Doğru. Kaufold da bunu vurguladı. Ama yasama organı hükümeti yetkilendirerek yönetmelik çıkarmasına izin verebiliyor. Böylece parlamentonun yükü hafifliyor. Bugün federal düzeyde resmi kanunlardan çok daha fazla yönetmelik var. Ama Kaufold şunu da ekledi. Parlamento kendini rahatlatabilir ama kendini güçsüzleştiremez.
Yani demokrasinin işleyişinde hassas bir denge noktası.
Tam olarak. Şimdi üçüncü bir siyasi konuya geçiyorum. Almanya yine Afganistan'a toplu sınır dışı gerçekleştirdi.
Detayları neler?
Leipzig-Halle Havalimanı'ndan gece saatlerinde Kabil'e bir charter uçuş yapıldı. Sınır dışı edilen yaklaşık 30 kişi arasında tecavüz, adam öldürme, cinsel taciz gibi suçlardan hüküm giymiş erkekler vardı. Kuzey Ren-Westfalya, Schleswig-Holstein, Bavarya, Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg eyaletleri bu uçuş için isim bildirdi. Uçuş nasıl gerçekleşti? Havalimanında yaklaşık 35 kişi protestoda bulundu. Uçak Kabil'e doğru yola çıktı. Bu sınır dışı Almanya ile Taliban arasında doğrudan yapılan bir anlaşmaya dayanıyor. Anlaşma, aracı ülkelere gerek kalmadan düzenli sınır dışı yapılmasını mümkün kılıyor.
Daha önce de böyle uçuşlar olmuş muydu?
Evet. İlk toplu sınır dışı Ağustos 2024'te Katar'ın aracılığıyla yapılmıştı. O sırada 28 erkek Leipzig'ten Kabil'e gönderilmişti. Şimdi artık hem düzenli uçuşlarla tekil sınır dışılar hem de toplu charter uçuşlar gerçekleştiriliyor. Mayıs sonunda planlanmış bir uçuş iptal edilmişti değil mi?
Doğru. Taliban yönetimi o dönemde işbirliği yapmadı. Kabil'deki yöneticiler, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin kendileriyle yeterince görüşme yapmadığından şikayetçiydi. Taliban özellikle Almanya'daki Afgan temsilciliklerine daha fazla diplomat gönderebilmek istiyor.
Eleştiriler hangi noktada yoğunlaşıyor? Eleştirenler, federal hükümetin bir yandan Taliban'ı insan hakları ihlalleri, özellikle kadınlara yönelik nedeniyle tanımadığını ama öte yandan sınır dışı edebilmek için pratik tavizler verdiğini söylüyor. Örneğin, Taliban'ın Almanya'daki Afgan temsilciliklerine diplomat gönderilmesine izin veriliyor. Oysa daha önce bu temsilciliklerde yalnızca eski hükümet tarafından atanan diplomatlar görev yapıyordu.
İçişleri Bakanı Dobrindt bu konuda ne dedi?
Konuşmacı 1, Dobrindt Kasım'da suçlular ve tehlikeli kişiler öncelik olmalı demişti. Ama bu, sınır dışıların ilerleyen dönemde yalnızca bu iki gruba sınırlı kalacağı anlamına gelmiyor.
Oldukça tartışmalı bir süreç.
Kesinlikle. Şimdi senin tarafına geçelim. Ekonomi ve spor haberlerinde neler var?
Tamam. Önce ekonomi diyeceğim ama aslında bugün biraz farklı bir başlıkla başlamak istiyorum. Televizyon ve sinema sektörüne dair bir haber var. Sop oyuncusu Nadine Mans, kadın oyuncuların yaşlanma sürecindeki çifte standart konusunda eleştiri getirdi.
Nasıl bir eleştiri?
Mans, Alman basınına verdiği demeçte kadın oyuncuların 40 yaşın ortalarından sonra televizyonda ve sinemada belirgin biçimde daha az yer aldığını söyledi. Rol tekliflerinde absürt sıçramalar yaşandığını belirtiyor. Önce genç kızı, sonra anneyi oynuyorsun, 5 dakika sonra büyük anneyi. Gerçek hayatta bu roller arasında 10 yıllar var.
Erkek oyuncularda durum farklı mı?
Evet, Mans'e göre kadınlara yaşlanmaları adeta yasaklanırken erkeklerde yaşlanma çekici, olgun ve karizmatik sayılıyor. Bunu çifte ahlak olarak nitelendiriyor ve böyle olmaması gerektiğini vurguluyor.
Nadine Mans hangi yapımlarda oynadı?
36 yaşında, Bonn doğumlu. 2025'ten bu yana RTL dizisi Unter uns'ta otel işletmecisi Naomi Schönfeld rolünde oynuyor. Dizi Köln'de çekiliyor. Ayrıca Die Rosenheim Cops, Soko Stuttgart ve Das Traumschiff gibi yapımlarda da yer aldı. Çok küçük yaşlardan beri sahnede.
Güzellik algısı konusunda ne diyor?
İlginç bir gözlem yapıyor. Bugün doğal yaşlanmanın nasıl göründüğünün unutulmaya başlandığını söylüyor. İnsanlar kendilerini yapay zeka ya da tamamen düzenlenmiş görsellerle karşılaştırıyor. Bu da gerçek hayatta karşılanamayacak bir beklenti yaratıyor.
Hollywood örneği veriyor mu?
Evet, 90'lı yıllardaki film galalarına bakıldığında insanların ne kadar farklı ve bireysel güzel olduğunu görüyorsun. Bugünse çoğu kişi benzer görünüyor. Aynı burun, aynı dudaklar, aynı elmacık kemikleri. Bu da bir tür tek düzelik yaratıyor.
Yani sektörde hem yaş hem de estetik baskı var.
Tam olarak. Şimdi spora geçiyorum. İlk haberimiz futboldan. Milli futbolcu Antonio Rudiger, Real Madrid'le sözleşmesini uzattı. ne kadar uzattı? Sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldı, yani bir yıl daha. Real Madrid bunu Almanya milli takımının Juraçoğlu'yu 7-1 yendiği maçtan 2 gün sonra açıkladı. Rüdiger 2022'den beri Real'de oynuyor.
Konuşmacı 1. Real'deki dönemi nasıl geçti?
Oldukça başarılı. Bu sürede kulüple birer kez Şampiyonlar Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası kazandı. Ama geçen sezon birkaç sakatlık nedeniyle tüm müsabakalarda sadece 26 maça çıkabildi.
Milli takımdaki durumu ne?
Aslında ilginç bir durum. Rüdiger milli takımda artık ilk 11'de değil. Teknik direktör Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'nda savunmanın ortasında Bayern Münih'ten Jonathan Tah ve Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck ikilisini tercih ediyor. Rüdiger, Juraçoğlu maçında ikinci yarıda oyuna girdi.
Agresif oyun tarzıyla eleştirildiğini duymuştum.
Evet, son aylarda bu konuda çok konuşuldu. Berlin doğumlu Rüdiger'in oyun tarzı zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
Konuşmacı 1, başka spor haberleri var mı?
Var. Tunus milli takımı devam eden Dünya Kupası'nda sadece bir maç sonrasında teknik direktör değişikliğine gitti. Sabri Lamouchi görevden alındı, yerine Hervé Renard getirildi.
Neden bu kadar hızlı bir değişim?
Tunus, Monterrey'de İsveç'e karşı 1-5 gibi ağır bir yenilgi aldı. Bu, Lamouchi'nin teknik direktör olarak son maçı oldu. Tunus Futbol Federasyonu, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini açıkladı. Fransız Renard, takımı turnuvanın geri kalanında yönetecek.
Renard kim? Daha önce neler yaptı?
57 yaşında en son Suudi Arabistan milli takımını çalıştırıyordu. Afrika milli takımlarıyla deneyimli. Zambiya ve Fil Dişi sahilini Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşımış.
Konuşmacı 1. Lamouchi'nin dönemi nasıldı? Kısa ve başarısız. Ocak ayında atanmıştı. O tarihten bu yana sadece bir galibiyet aldı. Haiti'ye karşı 1-0. Hazırlık maçlarında Avusturya'ya 0-1, Belçika'ya ise 0-5 yenildi. İsveç maçındaki 5-1 ise bardağı taşıran son damla oldu. Tunus'un grubu nasıl şekilleniyor? F grubundalar. Kalan iki maçta Japonya ve Hollanda ile karşılaşacaklar. Bu ağır yenilgiden sonra büyük baskı altındalar. Pazar günü Japonya maçı var. Bu Tunus için sıra dışı bir durum mu? Aslında ikinci kez. Kicker dergisine göre 1998 Fransa Dünya Kupası'nda da Polonyalı teknik direktör Henrik Kasperczak grup aşamasında iki yenilgiden sonra görevden alınmıştı. Konuşmacı 1. Renard hemen göreve mi başlıyor?
Evet, federasyon Renard'ın kısa süre içinde Meksika'daki kamp bölgesine ulaşacağını ve Japonya maçına hazırlığa başlayacağını açıkladı. Turnuva sonrasında uzun vadeli bir anlaşma için görüşmeler yapılacakmış.
Yani Tunus hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışıyor.
Kesinlikle. Bakalım Renard etkisini hemen gösterebilecek mi?
Bugünlük bu kadar. Siyasetten spora kadar oldukça yoğun bir gündem tamamladık.
Evet, yarın yine buradayız. Herkese iyi günler.
Görüşmek üzere.